Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçek. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Felak suresi 1 ve 5. ayetlerde de ki, yarattığın şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, hasat ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım buyuruluyor. Nas suresi 1 ve 6. ayetlerde ise de ki, cinlerden ve insanlardan, İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım buyuruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızda olacak ilk dakikalarımızda. Felak ve Nas surelerinin anlamını ve açıklamasını konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda olacak. Dünyada ve Türkiye'de gündemde öne çıkan sağlık haberlerini ve değerlendirmelerini alacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Çiğdem der ki ben elayım, yiğit başına belayım hey. Çiğdem der ki ben elayım, yiğit başına belayım hey. Hepsinden ben alayım, benden ala çiçek. Var mı çiçek, var mı hey? Al baharlı mavi dağlar, yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar hey. Boynum neden eğri hey. düştüm gayrı, benden hala çiçek var mı, çiçek var mı hey? Çayır çimen oldu dağlar, yarın gurbet elde ağlar, elde ağlar hey. Der ki ben nazlıyım, sarp kayalarda gizliyim hey. Nevruz der ki ben nazlıyım, sarp kayalarda gizliyim hey. Mavi donlu gök gözlüyüm, benden hala çiçek var mı, çiçek var mı hey? Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar, elde ağlar hey.
Hadis ışığında.
Güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedin Hanım. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bugün aslında dilimizden belki de hiç düşürmediğimiz ve aslında belki de hiç düşürmememiz gereken iki surenin anlamı üzerinde konuşacağız. Neden hiç düşürmüyoruz diye kendi kendime sorduğumda hep böyle bir sığınma ihtiyacını hissediyorum kendi adıma. Demek ki insanlar o sığınma ihtiyacını bu çeşit insanlara sığınma duygusunu veren surelerle belki kendilerini rahatlatıyorlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam siz neler söylersiniz? Bir şey daha müsaadenizle hemen sözümüzün başında iletmiş olayım. Kur'an-ı Kerim'in son iki suresi. Hani bunun da acaba son iki sure olmasıyla bir bağlantısı var mıdır? Bu sığınmanın o hani bitirişle bir bağlantısı var mıdır? Böyle başlayalım dilerseniz hocam.
Çok teşekkür ediyorum sizden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunka rahmeten ve hayyi lana min emrina raşada. Tam da sizin de ifade ettiğiniz gibi bu sığınma dediğimiz Arapçasıyla istiaze ait surenin girişindeki euzu diye duyduğumuz ses sığınıyorum demek. Dolayısıyla sığınma tabi ancak Allah Azze ve Celle'ye olan bir şey. O yüzden surelerde de bu okuduğumuz iki surede de Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Neden Cenab-ı Hakk'a sığınılır? Çünkü kulu her zaman hangi durumda, hangi koşulda olursa olsun bilen ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bir de kul hangi koşulda, hangi ipte, köşede, yalnız veya kalabalıkların ortasında olursa olsun onun bu türden bir seslenişine, yakarışına icabet edebilecek güçte olan da Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla hem işitir hem yetişir. Kur'an-ı Kerim'de buna Cenab-ı Hak sıklıkla ayetlerin sonlarında böyle işaret eder. Allah işitendir diye. Hazreti İbrahim Aleyhisselam inneke semi'un dua, sen duaları işitensin diye Cenab-ı Hak yüceltmiş. Dolayısıyla Allah'a sığınma dediğimiz Allah'ın kudreti, gücü gökleri yeri kuşattığı ve biz nerede olursak olalım onun kapsama alanı içerisinde kaldığımız için adeta imdat düğmesi gibidir istiaze. Öyle benzetirim. Yani sistem içerisine girerken biz bu hayat sisteminin sanki bize dediler ki yani orada siz olaylarla yenişemeyeceksiniz. Etrafı çekip çeviremeyeceksiniz. Koşullar hep istediğiniz gibi gitmeyecek. Çünkü siz her şeye gücü yeten varlıklar olarak değil, zayıf varlıklar olarak yaşayacaksınız. Birilerinin etkisine maruz kalabilirsiniz. İşler ters gidebilir, hastalanabilirsiniz. Kaza geçirebilirsiniz. Hem içte yani bedeninizin içinde hem de bedeninizin dışında olayların akışında istenmedik durumlar, bizi çaresiz bırakan durumlar olduğunda medet edeceğimiz, yardımına başvuracağımız, yetiş diyeceğimiz Rabbimiz bize istiaze kapısını açmış. Dolayısıyla o buton yani böyle bazen saunalarda oluyor. Bir buton oluyor böyle.
Acil hani, yardım
çağrısı. Acil yardım. Evet. Ben şu anda yardıma muhtacım. Kendimi yönetemiyorum veya kendimle ilgili bir sıkıntının içerisine düştüm. Nefes alamıyorum. Ortam şöyle. Tabii bu acil imdat yardım tuşunun olduğunu ve çalışır olduğunu yani bilmek de imanın bir parçası. Yani Allah'ın her şeye gücünü yettiğini bilince insan istiazeye başvurur. Şayet Allah'ın duymadığını, duysa bile yetişemeyeceğini düşünen bir kimsenin hayatında bu istiaze olmaz. Cenab-ı Hakk'a sığınmaz. Başına bin bir türlü dert gelir. Hep sağa sola vurur. Bir türlü aklına asıl yetişecek olanın, asıl ona onun derdine çare olacak olanın Allah olduğu bilinci gelmez. O yüzden bu imanla başlatılan bir adımdır. İmandan sonra istiaze, Cenab-ı Hakk'a sığınabilme refleksi kişide uyanır. O bilir ki وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Allah sizinle beraberdir. Siz her nerede olursanız olun. Bunu söyleyecek başka hiçbir kimse yoktur. Bu ancak Allah Azze ve Celle'ye özgü bir tanımlamadır. وَهُوَ مَاكُمْ O sizinle beraberdir. اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Siz her nerede olursanız olun. En basitinden ama Tanrım dememiz gibi veya bir anda kişinin Allah deyip böyle o anki çaresizlikle Cenab-ı Hakk'ı anması bile hep bunlar o imdat çığlığıdır. Hepsi aslında bunlar sığınma refleksidir ve doğru yerinde güzeldir. Bunu hayatımızda daha fazla yapabilmeye özellikle bizim bu Nas suresinde birazdan göreceğimiz yani komşumuz dibimizde olan ve boyutları itibariyle bizim görünür fiziksel alanımızın dışında kalan Cenab-ı Hak innehu yarakum o sizi görüyor ve kabiluhu ve onun takımı sizi görüyor min haytu la taravnahum sizin onları görmediğiniz bir taraftan bir açıdan dolayısıyla varlık biliyorsunuz üst üste boyutlar şeklindedir biz fiziksel boyut uzay zaman içerisindeyiz bunun dışındaki boyutları kestirebiliyoruz ama teorik olarak kestiriyoruz. Doğrudan iletişime geçemiyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın haber vermesinden anlıyoruz ki bizim teorik olarak, kuramsal olarak kestirdiğimiz bu boyutlarda varlıklar var. Söz gelimi dilimizde şeytan durabiliyor. Bize o açıdan içimizde iç sesimizi kullanarak gündem bırakabiliyor. Yani bize konuşuyor, bizim iç sesimizi konuşuyor. Biz yeri geliyor, aklıma geldi diyoruz veya şöyle oldu diyoruz. Dolayısıyla bizim ona açık olan yanımızı bu kadar çaresiz olamayız herhalde. Cenab-ı Hak dengelemek için kendisine sığınmanın önünü açtı. Dolayısıyla bana sığının ki ben sizi ona karşı güçlü kılayım ve koruyayım. Kul böylece imanını yaşayacak ve düşmanına karşı da kendisini güçlü koruyabilecek, evet. Savunmaya kavuşabilecek. O bakımdan istiaze günlük hayatımızda, günlük yaşamımızda yeri olması gereken, sizin de girişte buyurduğunuz gibi sıklıkla dilimize gelen, sıklıkla önümüze gelen bir konu. Çünkü biz kullar bir o kadar çaresiziz. Yani moralimiz çok çabuk bozulabiliyor. Evet. Olayların akışında çok kolay dengeler alt üst olabiliyor. Kendimiz, çocuklarımız, komşularımız, iş arkadaşlarımız açısından birdenbire bir sıkıntının içerisine düşebiliyoruz. Öyle bir anda Allah'a sığınıp Allah'ım bu içine düştüğüm sıkıntıdan beni kurtar Senin gücün her şeye yeten, sen bilirsin, halimi biliyorsun. Ben senin, benim halimi bildiğin, benim şu anki sığınmamdan haberdar olduğunu bildiğin inancıyla sana bu güvenle çağrıda bulunuyorum. Dolayısıyla sığınmak sadece imdat çığlığı değil, bir sevaplı bir ibadete dönüşür. Çünkü kulun imanının neticesidir, imanının ürünüdür, temeresidir. Hem her türlü kula yarar, yani hem sıkıntısını gidermek için yarar, hem ona derman olur, hem Rabbi ile olan eskilerin deyimiyle maiyetini, yani Allah'la birlikteliği bilincini, Allah'ın onunla beraber olduğu bilincini destekler. Bu imanın bir parçasıdır. Kul böylece artık yalnızlıktan kesin olarak kurtulur. Çünkü Allah'ın birlikteliği, yani o sizinle beraberdir. Siz nerede olursanız olun gerçeğini kendi iç dünyasının, hayatının bir parçası kılmamış kimseler etraftan ünsiyet görmeyince büsbütün yalnızlaşırlar. Çevresindekiler onu terk edince o artık mutlak olarak karanlığa gömülür. Halbuki Allah'ın birlikteliğine sığınmış olanlar, siz bununla korkutamazsınız. Bütün dünya çekilse o kendisini yaratan, anne karnındayken onunla beraber olan, ölünce öldükten sonra yine beraber olacak olan ve huzuruna çıkacağı gerçek sahibiyle olan birlikteliğini keşfetmiştir artık. Bu tam bir özgürlüktür. Dolayısıyla sığınma aslında özgürlüğün kapısını araladığımız bir şeydir. Ve ancak ve ancak bunu hak eden, buna yaraşır, bizi her yerde bilen, gören alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye mahsus bir şeydir.
Evet, hocam.
O yüzden
özür dilerim, sözünüzü kestim. Bir de tabii şu da var, biz hani bu sureleri kendi kendimize işte içimizden okuyup o huzuru da hissediyoruz haliyle. Hatta bazen nazar düşüncesi zihnimizde olur. Aman bana işte nazar mı değdi, işte yok mavi boncuk takayım. Hemen der ki büyüklerimiz, içinden bir felak nasıl oku. Ya da işte hani sizi kıskandığını düşündüğünüz veya öyle bir hisse kapıldığınız bir durumda da o işte nazarın yine üzerinize gelmemesi veya o enerjinin çekilmemesi için de sanki hep feraknas oku diye uyarır büyüklerimiz. Onun da var etkisi, öyle değil mi? O sığınmanın içinde o kötü enerjinin sizden uzaklaşmasını da sağlıyor, değil mi?
Tabii şimdi Felak suresinde Cenab-ı Hak girişte doğrudan Felak'ın Rabbine sığınmak zatını böyle tanıtmış. Yani kul a'udu bi rabbil felak. Felak'ın Rabbi. Felak dediğimiz ne? Günün ilk ışıklanmasıyla birlikte, ışığın ilk karanlığı böyle çatlatıp çıkmasıyla birlikte. İnnallâhe fâlikul habbi ve nebâ. Allah nasıl toprağın altında çekirdeği çatlatan kudret ise, aynı şekilde fâlikul isbâh. O sabahın doğumunda ağarmasıyla birlikte o ışığın çatlamasını sağlayan. Yani Cenab-ı Hakk'a biz diyoruz ki, ya Rabbi sen toprağın altındaki tohumu bile çatlatan sensin. İçinde bulunduğumuz bu alemde bize ışığı sağlayan, yani makro büyüklükleri yöneten sensin. Dolayısıyla ben sana sığınıyorum. O yüzden bir başkası değil. Çünkü sen bütün gücü elinde tutansın. Bizler ise kullarız. Biz yani kendi aramızda hepimiz çaresiziz. Kimimiz 50 kilogram kaldırır, kimimiz 60 kilogram kaldırır. Kimimiz kulakları iyi duyar, biraz etrafını duyar. Kimimiz biraz daha iyi duyar, biraz daha ötesini duyar. Ama hepimiz sınırlanmışlıklar içerisindeyiz.
Evet.
Bir de sizin dediğiniz gibi birbirimize karşı da hani sadece başımıza taş düşmesinden veya bir kaza geçirmekten öte bile birbirimizle olan bu çekememezlik dediğimiz, insanların birbirleriyle olan haset duygusu mesela, o da felakın evet. Rabbine ondan da sığınıyoruz. Dolayısıyla hem yatayda yaşadığımız sorunlar, hem dikeyde Cenab-ı Hakk'a karşı içine düştüğümüz kusurların tamamında ey felakın Rabbi diye sesleniyoruz. Sen felakın, yani yeri göğü yaratan güneş, ondan sonra yer küre sistemi, aradaki bu ilişkide ışığın kırılımını sağlayan, karanlıktan çıkarıp bizi aydınlığa kavuşturan kudret. Ben senin bu büyük kudretini gördüğüm için sana sığınıyorum. Beni min şerri ma halak. Beni yarattığın şeylerin şerrinden koru. Bizler biliyoruz ki varlık bütünüyle Allah'ın yaratmasının eseri, iyisiyle kötüsüyle. Dolayısıyla hani bazıları şöyle sanıyor, Allah iyi şeyleri yaratır, kötü şeyleri de şeytan yaratıyor. Sanki iki kutuplu bir dünyamış gibi. Dolayısıyla kötülüğün yaratıcısı olan şeytandan iyiliğin yaratıcısı olan Allah'a sığınmak gibi. Hayır, Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısıdır. O varlığı büsbütün yaratmış olan kudrettir. Dolayısıyla onun yaratmada biriyle ortaklı olduğu, iyilik kötülük düzleminde dahi olsa yarıca bunu paylaştığı bir şey yok. Allah her şeyi yaratır. İyiliği de yaratır, kötülüğü de yaratır. Kötülüğü hayatın içinde bulunduğumuz sınavının bir parçası olarak yaratmıştır. Yani diyelim ki biri size haset ediyor yahut kıskanıyor. Onun bu kötülüğü yapabilmesi, Allah Azze ve Celle'ye karşı günahkar olabilmesi bu ortamda mümkündür. Çünkü bu bir sınav ortamıdır. Tahtaya yazılan yazılar gibi sanaldır. Sonra tahta silinir. Sadece insanlara niyet ettikleri kalır. Yani kötülüğü azmetmesi. O demin dediğiniz ya, içindeki o kötü enerji, onun yani kötü niyeti kasteden, efendim, hak sahibinin hakkına kasteden, onu ortadan kaldırmaya çalışan, onun var olan güzelliklerini kıskandığı için yok etmek isteyen tarafı önemlidir. Yoksa neticede o da ölecek, o da ölecek. Onun elindeki nimetler de kaybolacak. Bundan kimseye bir şey kalmayacak. Tahta silindiğinde, yani göklerin ve yerin mirası Allah'a kalacak. Kötülere sadece o kötü düşünceleri, kasıtları amt diyoruz Arapçada. Kalbin kazandığı o kötü kazanım, bunlar amel defterlerinde kalacak. Tabii bu ortamda Allah Azze ve Celle iyiliğe de kötülüğe de fırsat alanı açtığı için ve bizleri iyilik üzere iyiliğe davet ederek sınadığı için yaşadığımız kötülüklerle alakalı olarak da onun yaratması sonucunda olduğunu bilmemizi isteyerek imanımızı hayat boyu bize test eder. Yani kötü bir eşe sahip olan bir kimse, onunla geçim suretinde, hani onu tolere ederek diyelim, erkek olsun kadın olsun, yani Allah'ım senin rızan için ben tolere ediyorum çocuklarımın hatırına diyen bir kadının çektiği bu kötülük aslında biriktirdiği öteye dair amel defterinde. Çünkü Allah'ın rızası için bunu, ailesi için bunu katlanıyor söz gelimi. Yahut komşusundan ötürü, bazen de bu komşulukta olur. Dolayısıyla kötülük etrafta, bu sınav ortamında var ola gelen bir şeydir. Ve biz her şeyi Allah'ın yarattığı bilinciyle bunun bir sınav aracı olduğunu biliriz. Ve ona sığınırız. Evet. Ya Rabbi bizi bu kötülüklerden koru diye bize güç kuvvet sağlaması Cenab-ı Hakk'ın. Bunu tolere edebilmemiz de bu korunmanın ve korumanın bir parçasıdır. O yüzden bunu Allah ile çözenler çözerler. Cenab-ı Haksız çözmeye kalkanlar bunun altında kalırlar. Evet. Ne kadar çok imkanları olursa olsun. Çünkü insanı sıkıntıya sokan şey sadece dış dünyadan, fiziksel şeyler değil, iç dünyadan gelen, onun içini sıkıntıya sokan, dolayısıyla Allah'ın yardımına başvurup ondan çare arayacağı, ancak ve onun çözüm olacağı bir süreçte olabilir. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an'ın bu son iki suresini demin ifade ettiniz, insana verdiği, hani şu ana kadar okuduklarından senin elinde kalacak olan ve aramızda artık sürekli bir iletişim kanalı olarak açtığın bu kanal var. Bundan böyle artık hep beraberiz. Sen hayatını bu yaşadığın süreçte iyisiyle kötüsüyle hep benim senin yanında olduğum gerçeğiyle yaşa. De ki ey Felakın Rabbi, ben yarattığın her şeyden, kötü şeyden sana sığınıyorum. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. Karanlığı sardığında, karanlığı kuşattığında, gecenin karanlığından Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. İçinde her türlü kötünün kendisini bu karanlık altında maskeleyerek, karanlığı kendisine perde ederek, değil mi? Nice cinayetler tabii, gece yarıları işleniyor ya, ortadan kaybolayım evet, diye. Evet. Nice hırsızlıklar, kötülükler hep karanlığın o örten yanına sığınarak yapılıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle için gece, gündüz, her şey her yerinde, anında ve zamanında kudretiyle bildiği için biz ona sığınıyoruz. Yoksa biz elbette karanlıkta daha çaresiziz. Arkamızı görmüyoruz. Bazen karanlıkta yürüyen bir kimsenin dönüp dönüp arkasına bakma ihtiyacı hisseder. Çünkü o karanlıkta birinin arkasından kendisini darp edeceğini, vuracağını, kötülük edeceğini düşününce korkuya kapılır. İşte Allah Azze ve Celle min şerri gâsikin izâ vakab bize bunu öğretti. Karanlığı sardığında bizim o çaresizliğimizde ey Felakın Rabbi sana sığınıyorum. Bir başka boyut وَمِنْ شَرِّ النَّفَّذَاتِ فِي الْعُقَدِ. Bu da düğümlere üfleyen, çürükçü diyelim veya bu işi yapan, bu da bizim görünür boyutlarımızın dışında bir bakıma şeytanlarla, cinlerle ilişkili bir süreçte Cenab-ı Hakk'ın kötülüğe açtığı bir kulvarda işte düğüm düğüm atmak suretiyle o kişiye karşı bir kötülük girişimi bu. Yani bıçak nasıl bir araç ise onunla insan katledilebiliyor ise bu da sihir büyü kabilinden kötülük girişiminin bir parçası. Böyle düğüm düğüm üflemek suretiyle birilerine kötülük yapmak, onunla ilgili olumsuz bir dileği, beklentiyi bunun üzerinden yaşamaya çalışan, kötülüğe azmetmiş tipler. İyi olarak kalmayı, Cenab-ı Hakk'ı ve onu sevmeyi değil de kötülük üzerinden yaşamayı tercih eden kimselerin bu kötülüğü zaman gelir sana yönelebilir, evet, bana yönelebilir, evet, ötekine yönelebilir. Ve bunlar belli araçlar kullanabilirler. Bunlardan bir tanesi de düğümlere üflemek suretiyle yapmaya çalıştırdıkları kötü tesirli. Bu da bir ilim alanı çünkü. Cenab-ı Hak وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Harut ve Marut üzerinden insanlara öğrettiği ama bunun kötü olduğunu bildirdiği, yani bu zarar verici şeyler, bunu kullanmayın, öğrenmeyin ama insanlık bunu öğrendi ve kötüler kendi aralarında bu bilgiyi hala paylaşıp aralarında bunu sürdürüyorlar. Bunun kötülüğünü yapmak isteyen gidip onları buluyor, parasını ödüyor. Efendim, yerli yersiz, belli belirsiz kötülük araçlarıyla, düğümler ve benzeri başka şeyler ile.
Büyülerden bahsediyorsunuz değil mi hocam? Büyülerden.
Evet, evet, büyülerden bahsediyorum. Bu kötülüklerini, evet, yaşıyorlar ve Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا وَمَّهُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Bu illa sonuç vermesi de gerekmez. Yani Allah, sadece Allah'ın izin verdiği işler gerçekleşir. Yani silahta da öyledir. Silah mesela kesin öldürücü gibidir. Ama bazen çok iyi hedef aldıkları halde teker, sapar, ne bileyim adam ölmez vücuduna isabet ettiği halde. Dolayısıyla hiçbir araç kesin sonucu oluşturmaz. Allah'ın izniyle ancak gerçekleşir. Bu da bir araçtır, bu düğümler üzerinden yapılan büyüler. O da ancak Allah'ın izniyle sonuçlanabilir. O yüzden Allah'a sığınıyoruz. Aleyhimizde sonuçlanmasına fırsat vermemesi için, bildiğimiz için. Yoksa mutlak sonuç veren bir şey olsa Cenab-ı Hakk'ın da engelleyemediği, o zaman Allah'a sığınmamız da böyle anlamsız kalabilir. Evet. Halbuki evrende iyilikten yahut kötülükten yana hiçbir girişim, kulların girişimi Allah'ın izni olmaksızın gerçekleşmez, sonuçlanmaz. O yüzden Allah'a sığınmak çok yerinde, isabetli, uygun bir şeydir. Ve Falak'ın son ayeti وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Yatayda, yani insanlar arası ilişkide, kendi aramızda yaşadığımız. Bazen öyle olur ki Allah göstermesin, kardeşler arasında olabilir, ebeveyn arasında olabilir. Yani her iki insan arasında bu alev alıp çoğalabilir. İçimizde bunun potansiyeli var. Birinin iyiliğini hazmedememek ve bu hazmedemeyince de onun iyiliğini yok etmeye kalkışmak, bunun çeşitli araçlarına başvurmak, haset dediğimiz bir duygu hepimizde var. Bazılarımız bunu yönetebilmeye çalışıyoruz. Ya Rabbi, içimdeki bu duyguyu, falancaya karşı olan bu duyguyu ben hoşlanmıyorum. Bunu benden gider Allah'ım. Bu da bir sığınma biçimidir. Sadece başkasının hasedinden değil, yani içimizde beliren hasetten de Allah'a, hatta içimizdeki her türlü beğenmediğimiz duygudan Allah'a sığınabiliriz. Çünkü iç mekanizmamızdaki sistemleri yaratan da, yaşatan da Allah Azze ve Celle'dir. Biz Allah'ın Resulü'nü Allahümme inni a'udu bike minel aczi, Allah'ım acziyetten, tembellikten, fakirlikten, korkaklıktan sana sığınırım diye içindeki duyguları, bu kırılganlıkları Cenab-ı Hakk'a sığınarak Allah'tan bir çare aradığını görüyoruz. Dolayısıyla sadece haset eden kötü başkalarıdır, biz haset etmeyiz değil, hepimizin bütün kötü duygu potansiyellerimiz var. Aramızdan iyi olanlar buna fırsat vermiyor, geçit vermiyor. Hı hı. Yönetmeye çalışıyor, belirirse bile Ya Rabbi bundan hoşlanmadım, sen bana yardımcı ol, niye ben şu falancayı haset ediyorum, niye ona duyduğum bu kötü hisler ile uykularım kaçıyor, rahatsız oluyorum, Allah'ım bunun içinden, bunun etkisini, tesirini içinden çıkar, beni bunu rahatça kabullenebilen bir eyle. Kul bu isteazeyle sığınarak Cenab-ı Hakk'a hakkından gelemediği, pek çok yönetemediği duygularını yönetebilme fırsatına kavuşur. O yüzden nice araçları, yöntemleri, kapıları çalar bazen insanlar. Ama Allah'a dönüp de kendisini yaratan kudretin kendi içinde var ettiği bu duyguları çözmesine dair başvurmaması ne kadar bedbaht bir durumdur, talihsiz bir durumdur. Halbuki oradan başlamalı ve sonra Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bunu çözebilmem için bana hayatın içerisinde araçlar nasip et. Birinin bir nasihati olabilir, başka bir yerde bir şey olabilir ama ben biliyorum ki sen bana destek olursan ben bundan kurtulabilirim. Yoksa sensiz hiçbir derdimi kendi başıma kalarak çözemem. Bu bizim istiazenin arka planındaki iç dünyamız, yani imanımız. Bunu oluşturduğumuz zaman bunları sağlıklı yaşayabiliriz. Yoksa kapıya başvururuz ama onlar yani aynen şöyle derler. Başkalarına söyledik, yaptılar. Onlar da geçti ama sizde neden geçti bilmiyoruz.
Evet.
Bazen geçmedi, bazen tıpta bile değil mi? Aynı ilacı tabii. Nicelerine tedavi olarak verirler, sonuç alırlar ama size gelince olmuyor yani yapamıyoruz derler. Aynı şeyleri yaptık diye. Çünkü sonuç ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. O bakımdan Cenab-ı Hakk'a sığınma refleksimizi güçlü kılmak imanımızın da canlı olduğunun bir göstergesidir.
Evet. Hocam peki bunun bir sayısı var mı? Hani son cümle olarak sorayım. Yani mesela hani ne kadar bir kere okumak, iki kere okumak veya hani belli bir sayıyla okumak bizi o duygudan nasıl arındırır? Hani son cümle olarak da onu sormuş olayım size.
Şöyle söyleyeyim. Bunu yani sayılarla hani tekrar etmek böyle çocukken bir çizgi film vardı. Böyle bazı sözcükleri tekrar edince mağaranın kapısı açılıyordu kendiliğinden. Bu onun gibi bir şey değil. Bu yani sözcüklerin tekrarı değil, sözcüklerin yani o sözcüklerde yer alan mananın yaşanması.
Ve hissedilmesi.
Bilir ve hissetme. Yani evet. Allah'ı onun yardım edebileceğini hissedeceğiniz
evet.
Ve o etmezse eğer bunu çözemeyeceğiniz yani bütün sistemin onun elinde olduğu bilinciyle
evet.
Yakardığında kul o zaman sonuç almaya başlar. Bunun da takdir edersiniz ki sayısı zamanı kişiden kişiye evet. Yani onda o bilincin uyanmasına paralel olarak değişebilir. Bazıları çok hazır bulunmuşlukları iyidir. Cenab-ı Hakk'a sığınınca Allah Azze ve Celle onlara hemen çare olur. Bazılarını da Cenab-ı Hak bu süreçte bu yanlarını olgunlaştırmaları, bu yanlarını daha ilerletmeleri için bu sürecin içerisinde yaşatır onları. Sonrasında gelir. O bakımdan mesele sayılar meselesi
evet.
Değil.
Hocam mesele... şunun için sordum sayıları. İnternette o kadar çok cümle dolanır ki işte şu sureyi şu kadar kere oku korunursun filan gibi. Hani bunların ne kadar da aslında
evet,
anlamsız olduğunu
yani böyle...
anlatmanızı rica etmek için sordum hocam
evet,
o yüzden.
Evet. Halbuki öyle değil çünkü kulun Cenab-ı Hak'la kontak kurması,
evet.
İrtibat kurması, bu birlikteliği yaşaması için var olan süreçler bunlar. Yoksa hiç anlamını bilmediği belki, hiç içinde ne deniyor bilmediği, sadece bazı sesleri tekrar ederek dediğim gibi böyle manyetik bir kapı açacağını sandığını düşünen bir anlayış. Kul ile Cenab-ı Hakk'ı birlikte kılmaz, kulun Cenab-ı Hakk'a niyazını anlamlı kılmaz. Oradan çıkıp sığınmayı gerçek manada alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye bir yakarış, bir ona sığınma kelimenin tam manasıyla ya Rabbi sen bana yetiş diye
evet.
Allah'tan imdat dileme hissiyle yaşamak lazım.
Evet evet hocam çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Sesinize solunuza sağlık. Biz de bu duygularla bu sureleri okuduğumuzda o zaman zaten kendimizi o sığınma hissiyatının içinde var olduğumuzu anlayacağız diye düşünüyorum. Size de çok
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için hocam. Sevgi ve saygılar da uğurluyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızdaydı. Felak ve Nas surelerinin anlamını konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Derdimi dökersem
derin dereye, doldurur dereyi, düz olur gider, rakipler gelir, girer araya. Korkarım yar benden, yoz olur gider. Ilgıt ılgıt yeller eser seherde, dost beni düşürdü onulmaz derde. Yar ile buluşsak bir tenha yerde,
sağlık haberleri.
Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili Sezincim.
Bugün yine dünyada ve Türkiye'de neler oldu sağlık haberleri açısından, ne gibi değerlendirmeleriniz var? Mikrofonu hemen size yöneltelim.
Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Sezin, önce dün önemli bir gündü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a hareket ettiği gündü. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız bir kez daha kutlu mutlu olsun diyorum. Türk gençleri ilimde, fende, sanatta, bilimde, dünyanın her köşesine Türkiye'nin imzasını atsın. Bize bu toprakları vatan kılan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum.
Evet.
Dünyada ve Türkiye'de sağlık gündemine baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli bir uyarı oldu. Dünyada bazı bölgelerde özellikle COVID-19 vakalarının arttığına dikkati çekti ve virüsün ne şekilde mutasyona uğradığını anlamanın giderek zorlaşmasından endişe duyduklarını ifade etti. Özellikle hatırlarsak Kuzey Kore'de uzun süre COVID-19 vakaları görülmemiş. Daha çok kısa bir süre önce bildirimler olmaya başlamıştı ama vaka sayıları hızla artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü nüfusun aşısız olduğu ve çok sayıda kişinin ağır hastalık ve ölüm riski taşıdığı ülkede COVID-19'un daha fazla yayılmasından da endişe ettikleri yönünde bir açıklamada bulundu. Yine vakaların fazla görüldüğü ülkelerden birisi Malezya. Malezya'da da son bir haftaya içerisinde bir önceki haftayla kıyaslandığında %120 vaka sayıları artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri vakalardaki artıştan endişe duyduğunu açıklamıştı. Önemli bir yükseliş olduğunu söylemişti. 49 eyalette vakalar artış gösterdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi danışmanlarından da bir açıklama geldi. 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için dünyanın birçok yerinde kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının da takviye dozunu tavsiye ettiklerini bildirdi. Hı hı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Şubat ayı sonuna kadar her 4 çocuktan 3'ünün salgının başlangıcından bu yana en az bir kez COVID-19'a yakalandıklarının da öngörüldüğünü ifade etti. Gözler sizin hatırlarsan son özellikle 4 yayınımızda neredeyse Çin üzerine yoğunlaşmıştı. Evet, evet, evet. Vakalar Çin'de yoğunlaşmıştı ve çok ciddi tedbir kararları hayata geçirilmişti. Evet. Omikron varyantı çok etkiliydi Çin'de. Omikron varyantının tetiklediği COVID-19 salgını nedeniyle karantina tedbirleri aşamalı olarak kaldırılmaya başlandı Şangay'da. Ve şu ana dek yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı düşük risk alanlarda da sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi. Yine Pekin'de vakaların yol açtığı salgın nedeniyle uygulanan tedbirler sürüyor. Hong Kong özel idari bölgesinde de 5. dalganın etkisi azalarak devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü yine Çinli firmanın tek doz COVID-19 aşısı Convidekia A'nın acil kullanımına da onay verdiğini açıkladı. Böylece Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım için tavsiye ettiği aşı sayısı 11'e çıktı diyebiliriz. Bu arada Tayvan'da günlük vaka sayıları yine çok yüksek seviyelere yükselmeye başladı. İsrail Sağlık Bakanlığı tedbir kararları ile ilgili yeni uygulamaları açıkladı. Ülkeye girişte istenen COVID-19 testi ve uluslararası uçuşlarda maske zorunluluğunun da kaldırıldığını ifade etti. Avusturya'da yenilik oldu. Avusturya'da yürürlüğe giren COVID-19 seyahat düzenlemesine göre COVID-19 salgını nedeniyle ülkeye girişlerde aranan aşı, hastalığı geçirmiş olma ve test zorunluluğu da sona ermiş oldu. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Önemli kısıtlamalar, kapalı alanlardaki maske zorunluluğu kaldırılmış, sadece hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında binli rakamların altına düşene kadar devam edeceği vurgulanmıştı hatırlıyorsak. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da ardından İçişleri Bakanlığı genelgesiyle de duyurulmuştu. Vakalar binlere gelmişti ve gerçekten çok sevinmeye başlamıştık ama geçtiğimiz bayramın da etkisiyle, çünkü daha önceki COVID-19 salgını dönemlerinde de aslında hep bunları tecrübe ettik.
Tabii.
Bayram sonrası bir yükseliş söz konusuydu. Umarım bu da geçici bir yükseliştir. Tekrar 1485 kişinin dün itibariyle testi pozitif çıktı ama hayatını kaybeden kişi sayısı gerçekten 250-260'lı rakamlardaydı.
Çok azaldı.
Evet. O 4 kişi dün itibariyle, inşallah artık hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımızda olmaz sevgili Sezin. Bir başka önemli gelişme TÜSET'tendi. Yani Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Sayın Profesör Doktor Erhan Akdoğan bir açıklama yaptı. Geleceğin pandemilerine karşı Türkiye'nin harekete geçtiğini ifade etti. Türkiye Genom Projesi'nde genetik ve bölgesel farklılıklara göre COVID-19'un etkilerini de incelemeye aldıklarını bildirdi. Bundan sonraki süreçte geleceğin pandemilerine hazırlık açısından birçok çalışma yürütülecek TÜSET'te verdiği bilgiye göre Sayın Akdoğan'ın. salgın sağlık endüstrisinde yerleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi dedi. Ve yerli ve milli ürünler geliştirilmesi için de çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi. Bu yeni çalışmalardan birisi Türkiye Ulusal Genom Projesi'ydi. Bu proje özellikle nadir hastalıkların önceden tanısı ve tedavi açısından büyük önem taşıyor sevgili Sezin. Kanser Biyoteknoloji Enstitüsü çalışmalarını hızlı bir şekilde şu anda Türkiye'de devam ettiriyor. Ve COVID-19 özelinde de Ankara Şehir Hastanesi'nde Türkiye Genom Projesi ve bu çalışmalar birbirine entegre bir şekilde sürdürülüyor. Yerli aşıyla ilgili de önemli bir açıklama oldu TÜRKOVAK'la ilgili. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihin en geniş kapsamlı klinik çalışması 28 ilde 50'nin üzerinde merkezde TÜRKOVAK için yürütülüyor şu anda. Bunun yanı sıra Sayın Akdoğan bu konuya ilişkinde Sağlık Bakanlığımızla sahada yaygın aşılamadan alınan sonuçlar ve aşı olanların verilerinin takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Ne mutlu ki TÜRKOVAK'ın yaygın aşılanmasında herhangi bir ciddi yan etki gelişmedi. Bu çok sevindirici şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Yerli aşının güvenlik ve etkinliğinin de kanıtlanmış olduğunun altını çizdi. Azerbaycan'da TÜRKOVAK'ın hatırlatma dozu, hatırlarsak rafel doz, faz 3 klinik çalışmaları da şu an devam ediyor. Onların da güzel sonuçlarını en kısa süre içerisinde inşallah bekliyoruz. Dünya kamuoyuna da duyurmuş olacağız.
Evet.
Bu haftaki en önemli konulardan birisi aslında hipertansiyondu. Hepimizin ailesinde mutlaka bir hipertansiyon hastası vardır.
Evet, evet.
Anneannemiz, annemiz, babamız bir şekilde tansiyon hastasıdır. 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'ydü. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 10 milyon 800 bin kişi hipertansiyon nedeniyle öldüğünü ifade etti, yapılan açıklamada ifade edildi. Türkiye'de de her yıl 100 binin üzerinde kişi hipertansiyon nedeniyle hayatını kaybediyor maalesef. Yılda 10 milyon kişi önlenebilir bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesi de gerçekten vurgulanması gereken ve dikkat çekilmesi gereken önemli bir konu. Hipertansiyon, böbrek yetmezlikleri, kalp yetersizlikleri, kroner arter hastalıkları, kalp krizleri, ritim bozuklukları, beyinde istemik ve kanamalı inmeler, beyin kanamaları, yani damar hastalıkları, aort yetmezliği ve aort anevrizması gibi birçok hastalığında altında hipertansiyon yatıyor sevgili Sezin. Yani sadece yüksek tansiyon diye bunu geçmememiz
gerekiyor. Tabii başka hastalıkların da sebebi haline geldi.
Kesinlikle ölümle sonuçlanabilen, ciddi sekel bırakabilen hastalıkların zemininde de bu hipertansiyon yatıyor. Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu üyesi Doçent Doktor Altay'ın bu konuda uyarıları oldu. Sinsi gelişen bir hastalık, aman dikkat şeklinde bir uyarısı bulundu. Ve stresli yaşamın, yanlış beslenmenin, özellikle ve özellikle fazla tuz tüketiminin hipertansiyon için çok büyük risk olduğunu vurguladı. Tuz tüketimine baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları olmuştu. Restoranlardan hatırlarsak şu anda o yapılan uygulamalar kapsamında artık tuzluklar yok.
Evet.
Siz tuz ancak istediğiniz zaman size tuz getiriliyor. Bu gerçekten bir davranış biçimini olumlu yönde değiştirebilecek çok büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Yasal ve zorunluluktan öte davranış biçimi yavaş yavaş insanlarda değişmeye
oturacak
başlıyor.
Oturacak yavaş yavaş ama. Bu
yani geçtikçe. İnşallah evet. İnşallah olmaz, olumlu bir şekilde ilerleriz her zaman. Türkiye'de peki tuz tüketimi ne diye baktığımızda uzmanlar Türkiye'de dünyada tuz tüketiminin en çok olduğu ülkelerden birinin olduğunu altını çiziyor bilim insanları. Evet. Maalesef ortalama günlük tuz tüketimi 5 gramken önerilen Türkiye'de 15-16 grama kadar yükselebiliyor. O nedenle hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak için daha tuzsuz yemeye ve damak tadımızı buna göre şekillendirmeye, değiştirmeye çalışmak da hastalıktan korunmak için büyük önem taşıyor.
Evet.
Eğer vaktimiz varsa bir iki şeyin daha altını çizmek isterim.
Tek cümle rica ederim. Son
dakikamızın
içinde.
Tek cümleyle söylüyorum. Organ nakli, organ bağışıklığı yaşı çok önemli. Türkiye canlıdan organ maddinde gerçekten Avrupa'da en önemli ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Fakat kadavradan nakil oranlarımızı artırmamız lazım. O yüzden herkesin bu bilinçle hareket etmesi, bunu öngörmesi, bir gün bir sevdiğimizin ihtiyacının olacağını düşünmemiz lazım. Böbrek nakli bekleyen 22 bin kişi var şu anda. Bunun ayrıntılarını da bir başka programda organ nakli üzerine değerlendiririz.
Çok teşekkür ediyoruz bugün aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta güzel sağlık haberleriyle tekrar sizinle görüşmek
dileğiyle. İnşallah. Dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlık saati. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı Gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlık haberleri köşemizde dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini ve değerlendirmelerini aldık. Ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi saatler yine 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.